Ayrım 5. 3. bölümün devamı. Sayfa 48. Gizli ölüm anksiyetesi. Julia. Şimdi Massachusetts'te yaşayan 49 yaşındaki İngiliz servis Julia, 2 haftalık Kaliforniya seyahati sırasında önceki terapisinde direnç gösteren bir problemine yardımcı olmam için benimle görüşmek istedi. Yakın bir arkadaşının 2 yıl önceki ölümünün ardından Julia, arkadaşının ölümünün üstesinden gelmeyi başaramadığı gibi hayatını ciddi şekilde engelleyen bazı semptomlar geliştirmişti. Tam bir hipokondriyak olmuştu. En ufak bir ağrı veya kasılma onu telaşlandırıyor ve doktorun aramasına neden oluyordu. Dahası buz pateni, kayak, dalma veya en ufak bir risk taşıyan eski faaliyetlerinden çoğunu yapmaya korkuyordu. Araba kullanırken bile rahatsız olmaya başlamış, Kaliforniya'ya gelmek için uçağa binmeden önce Valium alması gerekmişti. Öyle görünüyordu ki arkadaşının ölümü üstü hafif şekilde örtülmüş, önemli derecede ölüm anksiyetesini başlatmıştı. Ölümle ilgili fikirlerinin geçmişini açık ve gerçekçi bir şekilde almaya başladığımda öğrendim ki çoğumuz gibi onun da ölümle ilk karşılaşması çocukken ölü kuşları ve böcekleri görmesi ve büyük anne ve büyük babasının cenazelerine katılmasıyla olmuştu. Kendi ölümünün kaçınılmazlığını ilk olarak ne zaman fark ettiğini hatırlamıyordu ama ergenlik çağında bir iki kez kendi ölümünü düşündüğünü hatırlıyordu. Altımda bir kapağın açılması ve sonsuza dek karanlığa düşmek gibiydi. Sanırım oraya bir daha gitmemeye çok dikkat ediyorum. Julia, dedim. Sana basit bir soru sorayım. Ölüm neden bu kadar korkutucu? Ölüm hakkında seni korkutan şey tam olarak ne? Hemen yanıt verdi. Yapmadığım her şey. Nasıl yani? Sana bir ressam olarak geçmişimi anlatmam lazım. En başta ressam olmak istiyordum. Herkes bütün öğretmenlerim çok yetenekli olduğumu söylerdi. Ama küçükken ve ergenlik çağımda kazandığım bütün övgülere rağmen psikolojiye karar verince resmi bir kenara bıraktım. Sonra söylediklerini düzelttim. Hayır, bu tam olarak doğru değil. Tamamen bir kenara bırakmadım. Sık sık desen ya da yağlı boya tabloyu yapmaya çalışıyorum ama hiç bitirmiyorum. Bir şey başlıyorum, sonra çekmeceye kaldırıyorum. Dolabım bitmemiş işlerle dolu. Neden? Eğer resim yapmayı bu kadar seviyor ve projelere başlıyorsan onları bitirmene engel olan nedir? Para. Çok meşgulüm ve terapi bütün zamanımı alıyor. Ne kadar para kazanıyorsun? Ne kadar paraya ihtiyacın var? Pek çok insan çok kazandığımı söyler. Haftada en az 40 saat, bazen daha fazla hasta görüyorum. Ama özel okula giden çocuklarımın masrafı çok yüksek. Ya kocan? Onun da terapist olduğunu söylemiştin. O da senin kadar kazanıyor mu? O da aynı sayıda, bazen daha fazla hasta görüyor ve daha fazla kazanıyor. Zamanının çoğunda nöropsikolojik testler yapıyor. Bu daha da karlı. Demek ki kocanla birlikte ihtiyacınız olduğundan daha fazla para kazanıyorsunuz. Ama bana paranın sanatını sürdürmene engel olduğunu söylüyorsun. Konu para ama garip bir şekilde kocam ve ben her zaman kimin daha çok kazandığı konusunda bir rekabet içindeyiz. Bu açıkça kabul edilen belirgin bir yarışma değil ama her zaman böyle bir rekabet olduğunu biliyorum. Peki sana bir soru soruyorum. Diyelim ki ofisine bir danışan geldi ve çok yetenekli olduğunu, yaratıcılığını ifade etmek için kıvrandığını ama daha fazla para kazanmak, ihtiyacı olmayan parayı kazanmak için kocasıyla rekabet ettiğinden resim yapamadığını söylüyor. Ona ne derdin? Julia'nın bazı heceleri yutan İngiliz aksanı ile hemen verdiği yanıt hala kulaklarımdadır. Ona saçma sapan bir hayat yaşıyorsun derdim. O halde Julia'nın terapide yapacağı şey daha az saçma bir hayat yaşamanın yollarını bulmaktan ibaretti. Evliliğindeki rekabeti ve masasındaki ve dolaplarındaki bitmemiş desenlerin anlamını inceledik. Örneğin doğumdan ölüme kadar uzanan düz çizginin etkisini azaltacak şekilde davranmanın alternatif bir kader fikri olup olmadığını düşündük. Ya da çalışmalarını bitirmemesinin ve böylece yeteneğinin sınırlarını test etmemesinin bir karşılığı olabilir miydi? Belki de eğer yalnızca isterse harika şeyler yapabileceği inancını sürdürmek istiyordu. Belki de istese büyük bir ressam olabileceği fantezisinde geçici bir şey vardı. Belki de hiçbir resim çalışması onun kendisinden beklediği düzeye ulaşamıyordu. Julia özellikle bu son düşünceye tepki verdi. Kendisinden hiçbir zaman tatmin olmuyordu ve kendisini 8 yaşındayken okuldaki kara tahtayı ezberlediği bir düsturla zorluyordu. İyi, daha iyi, en iyi. Hiç bırakma rahat. İyi, daha iyi ve daha iyi. En iyi olana kadar. Julia'nın hikayesi ölüm anksiyetesinin kendini gizlice gösterme yollarına verebileceğim örneklerden biri. Terapiye ölüm anksiyetesinin üstünde örümcek ağı kadar ince bir örtü oluşturan bir dizi semptomla gelmişti. Bundan başka Alice'in durumunda olduğu gibi semptomların ona yakın olan birinin ölümünden, onu kendi ölümüyle yüzleştiren bir uyanma deneyimi olarak hizmet eden bir olaydan sonra ortaya çıkmıştı. Terapi hızla ilerledi ve yalnızca birkaç seans sonra üzüntüsü ve korkulu davranışları çözüldü. Hayatını yetersiz ve tatmin edici olmayan şekilde yaşamasıyla doğrudan mücadele etmeye başladı. Ölümün tam olarak nesinden korkuyorsun sorusunu danışanlarıma sık sorarım. Çünkü genellikle terapi çalışmasını hızlandıran çeşitli yanıtlar ortaya çıkar. Julia'nın yanıtı, yapmadığım her şey, ölümü düşünen ya da ölümle yüzleşen çok sayıda insan için büyük önemi olan bir temaya işaret ediyor. Ölüm korkusu ve yaşanmamış hayat hissi arasındaki pozitif ilişki. Dipnot 4. Temaya. Varılan bu sonuç ölüm anksiyetesiyle hayat tatmini arasında ters bir ilişki olduğunu doğrudan doktora teziyle desteklenmiştir. Doğrulayan doktora teziyle desteklenmiştir. Başka bir deyişle hayat tatmini ne kadar azsa ölüm anksiyetesi o kadar fazladır. Shirley Gandy, Dead Anxiety, Defensive Sleep and Life Satisfaction, yayımlanmamış doktora tezi, Colorado Devlet Üniversitesi 1994. Başka bir deyişle, hayat ne kadar yaşanmamışsa ölümden o kadar korkarsınız. Nietzsche iki kısa sözde bu fikri etkileyici bir şekilde ifade ediyor. Hayatınızı mükemmel hale getirin ve doğru zamanda ölün. Yunanlı zorbanın söylediği gibi, ölüme yanık bir kaleden başka bir şey bırakmayın. Dipnot 5. Nikos Kazanakis, Yunan Zorba. Ve Sartre'ın öz yaşam öyküsünde olduğu gibi, sessizce sonuma yaklaşıyordum. Kalbimin son atışının yapıtımın son sayfasına kaydedileceği kesindi ve ölüm yalnızca ölü bir adam alacaktı. Dipnot 6. Sartre'ın öz yaşamında. J.P. Sartre, Sözcükler. Bir ağabeyin ölümünün uzun gölgesi, James. 46 yaşında avukat yardımcılığı yapan James birkaç nedenden dolayı terapiye gelmişti. İşinden nefret ediyordu, huzursuzdu ve bir kökünün olmadığını hissediyordu. Aşırı alkol alıyordu, karısıyla olan sıkıntılı ilişkisinden başka yakın bir ilişkisi yoktu. İlk seanslarımızda çok sayıda kişisel, mesleki, evlilik, aşırı alkol kullanımı gibi problemlerin arkasında fanilik veya ölümlülük gibi varoluşsal problemlere dair bir iz göremedim. Ama kısa sürede daha derinlerdeki meseleler yüzeye çıktı. Birincisi, ne zaman başkalarından tecrit edilmişliğini incelemeye kalksak kendimizi hep aynı noktada buluyorduk. Ağabeyi Eduardo'nun ölümü. James 16 yaşındayken 18 yaşındaki ağabeyi Eduardo bir araba kazasında ölmüştü. 2 yıl sonra James üniversitede okumak için Meksika'dan ayrılıp Amerika'ya gelmişti. O zamandan beri ailesini yalnızca yılda 1-2 kez görüyordu. Her Kasım ayında El Dia de los Muertos, Ölüler Günü töreni için ağabeyinin anısına Oaxaca'dan evine uçuyordu. Hemen her seansta başka bir şey daha ortaya çıkmaya başlamıştı. Kökenler ve bitişler konusu. James, eskatologiyi dünyanın sonunu takıntı haline getirmişti ve Vahiyler kitabını neredeyse ezberlemişti. Dipnot, eskatologya. Dünyanın sonunu ve öteki dünyayı anlatan bilim dalı. Kökenler, özellikle de onun görüşüne göre insanoğlunun dış dünyada köklerinin olduğunu düşündüren kadim Sümer yazıtları da onu büyülüyordu. Bu başlıklarla baş etmek benim için çok zordu. Çünkü ağabeyiyle ilgili yasa ulaşamıyordu. Ağabeyinin ölümüne verdiği duygusal tepkinin etrafını saran büyük bir unutkanlık söz konusuydu. Eduardo'nun cenazesi. James yalnızca tek bir şey hatırlıyordu. Tek ağlamayanın kendisi oldu. Gazetedeki bir aile hakkında okuyormuş gibi tepki verdiğini söylüyordu. Ölüler için düzenlenen yıllık kutlamalarda bile bedeninin orada olduğunu ama ruhunun ya da zihninin orada olmadığını hissediyordu. Ölüm anksiyetesi. Ölümü tehditkar bulmayan James için sorun değildi. Aslında ölümü olumlu bir olay olarak görüyor ve ailesine yeniden kavuşmak için ölümü hevesle bekliyordu. Aşırı şüpheciliğimi göstermemek veya savunmaya geçmemesi için elimden geleni yaparak bu normal ötesi inançları çok sayıda yönden inceledim. Stratejim içerikten, parantez içinde, dış dünyadan gelen şeylerin veya ufak alıntılarının görülmesinin olumlu ve olumsuz yanları, kaçınıp bunun yerine iki şeye odaklanmaktı. İlgisinin psikolojik anlamı ve epistemoloji, yani bildiklerini nereden bildiği, hangi kaynakları kullandığı ve yeterli kanıtların yeterli kanıtların nelerin oluşturduğu. Çok iyi bir üniversitede mükemmel bir eğitim almasına rağmen insanoğlunun kaynağı olduğuna inandığı bu nesneler üzerinde neden bilimsel bir araştırma yapmadığını sordum. Ezoterik doğaüstü inançlara tutunmasının kendisi için olumlu karşılığı neydi? Bana göre bunlar onun için zehirliydi, tecrit edilmişliğini artırıyorlardı çünkü kendisini garip görmemeleri için bu fikirlerini arkadaşlarıyla paylaşmıyordu. Bütün çabalarım pek bir etki yapmadı ve terapi kısa sürede durağanlaştı. Seanslarımız sırasında huzursuz ve terapiye karşı sabırsızdı. Genellikle her seansa şüpheci veya küstah bir soruyla başlıyordu. Bu terapi daha ne kadar sürecek doktor? Veya tedavi oldun mu artık? Ya da bu da kasanın sürekli çınlamasına neden olan o bitmek bilmeyen vakalardan biri mi olacak? Derken bir seansta her şeyi değiştiren etkileyici bir rüya getirdi. Seanstan birkaç gece önce görmüş olmasına rağmen olağanüstü bir açıklıkla zihnine kazınmıştı. Bir cenaze törenindeyim. Masada biri yatıyor. Rahip ölünün bozulmaması için yapılan ilaçlama işlemi hakkında vaaz veriyor. İnsanlar cesedin yanına sıralanıyor. Ben de sıradayım ve cesedin pek çok kez ilaçlandığını ve kozmetik işlemden geçtiğini biliyorum. Kendimi katılaştırıp verip kuyrukla birlikte ilerliyorum. Önce ayaklarımı görüyorum, sonra bacaklarını ve gözlerimle yukarı doğru çıkıyorum. Sağ eli bandajlı. Sonra cesedin başına bakıyorum ve ağabeyim Eduardo olduğunu görüyorum. Boğazımdan bir hıçkırık kopuyor ve ağlamaya başlıyorum. İki şey hissediyorum. Birincisi üzüntü ve sonra yüzünün tahrip olmaması ve bronz görünmesi yüzünden rahatlama. Eduardo iyi görünüyor diyorum kendi kendime. Sonra başına geldiğimde eğilip, iyi görünüyorsun Eduardo diyorum. Sonra kız kardeşimin yanına oturup ona dönüyor ve Eduardo iyi görünüyor diyorum. Rüyamın sonunda Eduardo'nun odasında yalnız başıma oturmuş, Eduardo'nun Roswell UFO görüntüleriyle ilgili kitabını okumaya başlıyorum. Rüyasıyla ilgili kendiliğinden bir çağrışım yapamasa da görüntüler üzerinde serbest çağrışım yapması için ısrar ettim. Zihninin gözünde ısrarla kalan görüntüye bak dedim. Ve sessiz düşünmeye çalış. Aklına gelen düşünceleri tarif et. Sana göre aptalca veya ilgisiz görünse bile hiçbir şeyi atlamamaya ya da sansürlememeye çalış. Hortumların girip çıktığı bir gövde görüyorum. Sarı sıvı havuzun içinde yatan bir ceset. Herhalde ilaçlama sıvısıdır. Başka bir şey göremiyorum. Gerçekte cenaze töreninde Eduardo'nun cesedini gördün mü? Hatırlamıyorum. Kaza yüzünden Eduardo çok zarar gördüğü için tabut kapalıydı galiba. James, bu rüyayı düşünürken yüzünü buruşturduğunu, yüzünden pek çok ifadenin gelip geçtiğini görüyorum. Bu garip bir deneyim. Bir yandan daha ileri gitmek istemiyorum ve dikkatim sürekli dağılıyor. Öte yandan rüyaya doğru çekiliyorum. Çok güçlü bir rüya. Rüyanın çok önemli olduğunu düşündüğüm için ısrar ettim. Eduardo iyi görünüyor demenle ilgili ne düşünüyorsun? Bunu 3 kez tekrarladın. İyi görünüyordu. Bronz, sağlıklı. Ama James, o ölmüştü. Ölen birisinin sağlıklı görünmesinin ne anlamı var ki? Bilmiyorum, sizce? Bence, dedim. İyi görünmesi onun hala hayatta olmasını ne kadar istediğinin bir yansıması. Beynim haklı olduğunuzu söylüyor ama sözcükler yalnızca sözcüktür. Öyle hissetmiyorum. 16 yaşında ağabeyini birdenbire kaybetmek, hem de bir kazada parçalanarak. Bence bu senin bütün hayatını etkiledi. Belki artık 16 yaşındaki o çocuğa biraz anlayış göstermenin zamanı gelmiştir. James yavaşça başını salladı. Üzgün görünüyorsun James, ne düşünüyorsun? Anneme Eduardo'nun kazasının haber verildiği telefonu hatırlıyorum. Onu bir an dinledim. Önemli bir şey olduğunu anladım ve öteki odaya gittim. Galiba duymak istemiyordum. Acına yaptığın şey bu işte. Dinlememek ve duymamak. Ve inkarın, İçki içmen, huzursuzluğun hiçbiri artık bir işe yaramıyor. Acı orada duruyor. Üzerine bir kapı kapandığında başka bir yerden dışarı çıkmaya çalışıyor. Bu kez rüyana hücum etmiş. James başını sallarken ekledim. Peki rüyanın sonuna ne diyorsun UFO'lar ve Roswell'la? James yüksek sesle nefes alıp tavana baktı. Biliyordum. Bunu soracağınızı biliyordum. Bu senin rüyan James. Rüyanı sen yarattın ve Roswell ve UFO'ları sen yerleştirdin. Bunların ölümle ne bağlantısı var? Aklına ne geliyor? Bunu size tarif etmek zor. Düzeltiyorum. Bunu size itiraf etmek zor. Ama bu kitabı ağabeyimin çantasında buldum ve cenazeden sonra okudum. Tam olarak açıklayamıyorum ama şöyle bir şey. Tam olarak nereden geldiğimizi anlayabilirsem ve belki UFO'lar ve dış dünyayla ilgili bir şeydir. O zaman çok daha iyi yaşardım. Neden bu dünyaya getirildiğimizi anlardım. Bana öyle geliyordu ki bu inanç sistemine bağlı kalarak ağabeyini hayatta tutmaya çalışıyordu. Ama bu düşüncenin onun için yararlı olacağını düşünmediğimden sustum. Bu rüya ve karşılıklı analizlerim gelişimin başlangıcı oldu. Hayatını ve terapiyi çok daha ciddiye almaya başladı ve terapötik ilişkilerimiz fazlasıyla güçlendi. Kasanın çınlaması konusunda başka iğneleme ya da terapinin daha ne kadar süreceğine veya iyileşip iyileşmediğine dair bir soru sorduğunu duymadım. James, ölümün gençliğinde derin bir iz bıraktığını, ağabeyi için duyduğu üzüntünün hayatındaki seçimlerin pek çoğunu etkilediğini ve son olarak da yoğun acısının hayatı boyunca kendisini ve kendi ölümlülüğünü incelemesini engellediğini biliyordu. Normal ötesi olaylara karşı ilgisini hiç yitirmese de kendisinde geniş kapsamlı değişiklikler yaptı. Bir tedavi programına katılmadan içkiyi hemen bıraktı, karısıyla ilişkisini büyük oranda iyileştirdi, işinden ayrıldı, gözleri görmeyenlerin kulağında köpekleri eğitme işine, gözleri görmeyenlerin kullandığı köpekleri eğitme işine dünyaya yararlı bir şey vererek anlam kazandıran bir mesleğe girdi. Uyanma deneyimi olarak önemli kararlar. Önemli kararların her zaman derin kökleri vardır. Her seçim bir vazgeçiştir ve her vazgeçiş sınırlılıkların ve geçiciliğin farkına varmamızı sağlar. Bağlanmak ve karar vermek. Pat. Pat, 45 yaşında bir borsa simsarıydı. 4 yıl önce boşanmıştı. Yeni bir ilişki kurmada yaşadığı zorluk yüzünden terapiye gelmişti. 5 yıl önce boşanmaya karar verdiğinde onu birkaç ay görmüştüm. Benimle yeniden bağlantı kurmasının nedeni çekici bir adamla tanışmış olmasıydı. Pat'in ilgisini çeken Sam, onun şiddetli anksiyete fırtınaları yaşamasına neden oluyordu. Pat, bana çelişki içinde olduğunu söylüyordu. Sam'i seviyordu ama onu görmeye devam etme konusunda işkence çekiyordu. Beni aramasına neden olan bardağı taşıran son damla şöyle bir olaydı. Yakın arkadaşlarının ve iş arkadaşlarının katılacağı bir partiye davet edilmişti. Sam'i de çağırmalı mı yoksa çağırmamalı mıydı? Bu ikilem gözünde gittikçe daha çok büyüyordu. Şimdi hiç durmaksızın bu konuyu düşünüyordu. Neden böyle bir karmaşa yaşıyordu? İlk seansımızda bu rahatsızlığının anlamını düşünmesi için ona yardım etmeye çalıştığım başarısız girişimlerden sonra dolaylı bir yol deneyip rehberli bir fantezi kurmasını önerdim. Pat, şunu dene. Sanırım işine yarayacaktır. Gözlerini kapa ve sen ve senin partiye gittiğinizi hayal et. Onunla el ele içeri giriyorsunuz. Arkadaşlarının çoğu sizi görüyor, el sallayıp sana doğru geliyor. Durdum. Bunu hayalinde canlandırabiliyor musun? Başını evet anlamında salladı. Şimdi o sahneye bakmaya devam et ve duyguların oluşmasına izin ver. Kendini izle ve bana hissettiğin her şeyi söyle. Rahat olmaya çalış. Aklına gelen her şeyi söyle. Öf, parti hiç hoşuma gitmiyor. Yüzünü buruşturdu. Sam'in elini bıraktım. Onunla görünmek istemiyorum. Devam et. Neden istemiyorsun? Bilmiyorum. Benden yalnızca 2 yaş büyük ve yakışıklı bir adam. Halkla ilişkiler alanında çalışıyor ve kendini sosyal ortamlarda nasıl davranacağını çok iyi biliyor. Ama ben veya biz bir çift olarak etiketleneceğiz. Yaşlı bir çift. Bir karar vermem gerekecek. Sınırlanacağım. Başka her erkeğe hayır demiş olacağım. Bağlanmak ve karar vermek. Gözlerini açtı. Biliyor musunuz? Bu çifte anlamı daha önce hiç düşünmemiştim. Bilirsiniz, lisede bir erkeğin kardeşlik rozetini taktığınızda ona bağlanmış olursunuz ama aynı zamanda karar da vermiş olursunuz. İkilemini tasvir etmek için ne kadar uygun bir yol, Pat? Başka hangi duyguları hissediyorsun? Pat gözlerini tekrar kapatıp fantezisine geri döndü. Evliliğimle ilgili şeyler var. Evliliğimi mahvettiğim için suçluluk duyuyorum. Önceki terapimizden evliliğimizi benim mahvetmediğimi biliyorum. Siz ve ben bu suçluluk konusunda çok çalışmıştık. Ama bu fikir tekrar zihnime üşüşüyor. Başarısız evliliğim hayattaki ilk gerçek başarısızlığımdı. Ondan önce her şey yükseklere doğru ilerliyordu. Elbette evliliğim artık bitti. Hem de yıllar önce. Ama başka bir adam seçmek boşanmayı gerçek hale getiriyor. Hiçbir zaman geri dönemeyeceğimi gösteriyor. Hayatımın geçmişte kalan bir evresi. Geri dönüşü yok. Kaybolmuş bir zaman. Evet evet bunu biliyordum. Ama şimdi birdenbire anladığım zamanki gibi bilmiyormuşum. Pat'in hikayesi özgürlük ve ölümlülük arasındaki ilişkiyi gösteriyor. Zor kararların kökleri genellikle varoluşsal kaygılar ve kişisel sorumluluk temeline uzanır. Şimdi Pat'in kararının neden bu kadar acı verdiğini inceleyelim. Birincisi kararı bir vazgeçişin habercisiydi. Her evet bir hayır anlamı taşır. Bir kez seme bağlandıktan sonra diğer olasılıklar, diğer daha genç, belki daha üstün adamlar dışlanmış oluyordu. İfade ettiği gibi yalnızca seme bağlanmış olmayacak bir karar da vermiş olacaktı. Diğer bütün olasılıkları yok etmiş olacaktı. Olasılıkları böyle daraltmanın karanlık bir yanı vardı ve ne kadar olasılığın yolunu kapatırsanız hayatınız o kadar küçük, kısa ve önemsiz görünür. Heidegger bir keresinde ölümü başka olasılıkların olanaksızlığı olarak tanımlamıştı. Bu yüzden Pet'in anksiyetesi görünüşte bir adım partiye getirmek gibi yüzeysel bir karar hakkında olsa da gücünü dipsiz ölüm anksiyetesi kuyusundan alıyordu. Bir uyanma deneyimi olarak hizmet ediyordu. Kararının daha derin anlamlarına odaklanmamız çalışmamızın etkisini birden arttırdı. Sorumluluk analizimiz gençliğe geri dönüşün olanaksız olduğunu daha gerçekçi bir şekilde kabullenmesine neden oldu. Ayrıca boşanmaya kadar hayatının yükseklere doğru ilerliyormuş gibi göründüğünden ama artık boşanmanın geri dönüşsüz olduğunu kabullendiğinden de söz etti. Sonunda bıraktı. Vazgeçmeyi kabul etti. Yüzünü geleceğe döndü ve kısa süre içinde Sem'e bir vaatte bulundu. Hep geliştiğimiz, ilerlediğimiz, yukarı doğru çıktığımız yanılgısı sık karşılaşılan bir şeydir. Batı medeniyetinin aydınlanma çağından beri var olan ilerleme fikri ve Amerikan tarzı yukarıya doğru hareket zorunluluğu bu yanılgıyı pekiştirmektedir. Kuşkusuz ilerleme yalnızca bir yapıdır. Tarihi kavramsallaştırmanın başka yolları da vardır. Kadim Yunanlar ilerleme fikrine katılmamışlardır, tam tersine geçen yüzyıllarla birlikte geri dönüp daha da parlayan altın çağa bakmışlardır. Yukarılara doğru ilerlemenin yalnızca bir mit olduğunu birdenbire fark etmek Pet için olduğu gibi sarsıcı olabilir ve inançların ve fikirlerin önemli oranda değişmesini sağlar. Uyanma deneyimi olarak hayatın dönüm noktaları. İnsanın uyanışının ara söz hem daha olağan hem de daha nicelikli bir şekilde diğer nedenleri arasında lise ve üniversite arkadaşlarının toplanması, doğum günleri ve yıl dönümleri, emlak planlaması ve vasiyetname yazmak ve 50. ve 60. yaşı 60. gibi önemli doğum günleri bulunur. Lise ve üniversite arkadaşlarının toplanması. Özellikle 25 yıl sonra lise ve üniversite arkadaşlarının toplanması çok etkileyici bir deneyimdir. Hayat döngüsünü onlarca yıl önceki sınıf arkadaşlarınızın büyüdüğünü, hatta yaşlandığını görmekten daha fazla elle tutulur hale getiren başka bir şey yoktur. Ve kuşkusuz bazı sınıf arkadaşlarının ölmesi daha da ayıltıcı ve güçlü bir uyan çağrısıdır. Bazı toplantılarda gelenlere yakalarına iliştirmeleri için genç yüzlerini gösteren fotoğrafları verilir. İnsanlar salonda dolaşıp fotoğrafları ve yüzleri karşılaştırır. Karşılarındaki kırışık maskelerde genç, masum gözleri bulmaya çalışırlar. Peki bu düşünceye kim direnebilir? Çok yaşlanmışlar, hepsi çok yaşlanmış. Bu grubun içinde ben ne yapıyorum? Ama onlar beni nasıl görüyor acaba? Okul toplantıları benim için 30, 40 hatta 50 yıl önce okumaya başladığım hikayelerin tamamlanması gibidir. Sınıf arkadaşlarının paylaşılmış bir geçmişi vardır. Birbirleriyle derin bir yakınlık hissi paylaşırlar. Arkadaşlarınız sizin genç ve taze olduğunuz dönemleri, gizleyici olan yetişkin kişiliğine bürünmediğiniz günleri hatırlar. Belki de bu yüzden okul toplantılarından sonra yeni evliliklerde şaşırtıcı bir artış olur. Eski sınıf arkadaşlarının güvenilir olduğu düşünülür, eski aşklar alevlenir, hepsi sınırsız umut perdesinin önünde başlayan dramanın oyuncularıdır. Hastalarımı hep okul toplantılarına katılmaları için teşvik eder ve onlardan tepkilerini bir günlüğe yazmalarını isterim hep. Miras düzenlemeleri. Miras düzenlemeleri ölümünüzü, varislerinizi tartışıp hayatınız boyunca biriktirdiğiniz para ve eşyaların kullanımını düşündüğünüzde kaçınılmaz bir şekilde varoluşsal farkındalığı artırır. Hayatınızı bu şekilde özetleme süreci pek çok soruyu akla getirir. Kimi seviyorum, kimi sevmiyorum, beni kim özleyecek, kime karşı cömert olmalıyım? Hayatınızı böyle gözden geçirdiğiniz bir dönemde hayatınızın sonuyla yüzleşmek, defin için gerekli düzenlemeleri yapmak, bitirilmemiş işleri çözmek için pratik önlemler almak zorundasınızdır. Ölümcül hastalığı olan bir danışanın işlerini yoluna sokmaya başladığında, ailesine rahatsızlık verecek bütün e-maillerini silmek için günler harcadı. Eski sevgililerinin mesajlarını silerken hastalık hissi her yerini kapladı. Bütün fotoğrafların ve anıların eski şefkat deneyimlerinin ortadan kaldırılması kaçınılmaz bir şekilde varoluş anksiyetesini uyandırdı.